Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimizi, bilgimizi, frekansımızı önemseyip bize vakit ayıran, zaman ayıran, bizi dinleyen ve bizi takip eden aziz dinleyenlerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Geçmiş Miraç kandilinizi, kişisel miracınızın gerçekleşmesini yazımla tebrik ediyorum. Hepinizin kişisel miracının başta camilerimizle, sonrasında evlerimizle ihya edildiği, gerçekleştiği günler temenni ediyorum hepinize. Hepinizin mübarek Şaban-ı Şerif ayını tebrik ediyorum. Rabbimden bizi hayırla, bereketle, sağlıkla, sıhhatle, afiyetle ve her şeyden önemlisi imanla Ramazan-ı Şerif'e ulaştırmasını, kavuşturmasını niyaz ediyorum. Aziz dostlarım, Erkan Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2021'in 11. programında bu hafta sizlere geçen hafta girdiğim 54. yaşım vesilesiyle aile hayatından çıkarttığım bazı dersleri paylaşmak istiyorum. Dinleyen dostlarımız için küçük bir hatırlatma. 54 yıllık hayatımdan çıkarttığım hayat derslerini geçen çarşamba günü sizlerle paylaşmıştım. Bir aile programında olmamız hasebiyle aile hayatından çıkarttığım bazı özel dersleri de bu vesileyle sizlerle bu programda paylaşmak istiyorum. Aslında bunu 50. yaş günümde yapmak isterdim. Hani yarım asır koca bir hayat ama nasip bugüneymiş. 4 yıl gecikmeli olarak. Ama bu sefer 54. yaş günüm vesilesiyle aile hayatından öğrendiğim dersleri, aldığım dersleri, çıkarttığım dersleri ya da aile hayatının bana zorla, acısıyla, tatlısıyla öğrettiği bazı önemli dersleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Aziz dostlarım, değerli dinleyenlerimiz, burada anlatacağım evlilik ve aile hayatına dair edindiğim hayat derslerinin bazılarını bizzat yaşayarak kendi tecrübelerimle öğrendim. Hani aile hayatının bana zorla öğrettiği önemli dersleri dedim ama bazısı gönüllü oldu bunların, hepsi de zorlu olmadı. Kendi tecrübelerim, bazılarına şahit oldum, bazılarını aile koşulu sürecinde bize danışan, bana danışan ailelerden öğrendim. Bazılarını okudum, bazılarını duydum ama nihayetinde her biri kendi hayatımda önemli bir düstur haline aldı. Bana büyük bir hayat tecrübesi kazandırdı elhamdülillah. Ben 27 yaşındayken evlendim. İlk aldığım evlilikle ilgili hayat dersi eş seçiminde her ne olursa olsun Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tavsiyesi uyarınca evlenen insanların daha mutlu olduğu gerçeğiydi. Onun tavsiyesi uyarınca evlenen insanların daha mutlu olduğu gerçeğiydi. Resulullah Efendimiz malumunuz olduğu üzere kadın 4 özelliğinden dolayı nikahlanır buyuruyor. Malından dolayı, soyundan dolayı, nesebinden dolayı yani güzelliğinden dolayı ya da dindarlığından dolayı. Ey eri, eli bereketlenicice sen dindar olanı seç, dindar olanı tercih et buyurmuş. Bu hadis-i şerifin sen dindar olanı seç ki elin bereketlensin anlamına gelen bir şeyini de okumuştum. Aziz dostlarım, İngiliz kraliyetine gelin giden Lady Diana benim çocuklukla gençlik arasındaki delikanlık çağımda evlendi. O dönem sadece TRT vardı ve TRT'den naklen yayınlanan o güne kadar dünyanın görüp göreceği en görkemli bir törenle dünya evine girdi. Basının verdiği bilgiye göre kraliyet tacının veliahtı Prens Charles Lady Diana'ya deliler gibi aşıktı. Lady Di diye andıkları kişi de güzelliğinden dolayı evlenecek tipte bir kadındı. Mal ve mülk derseniz koskoca İngiltere kraliyet varlığı emirlerine amadeydi. Kaldıkları köşklerin, sarayların 50 odadan aşağı olanı yoktu. Nedimeleri, hizmetçileri, artçıları, şoförleri, bekçileri derken neredeyse bu iki kişi için yüze yakın çalışan emirlerine amade bir dediklerini iki etmeyerek peşlerinde pervaneydi. Gittikleri ülkelerde kral ve kraliçe gibi karşılanıyorlardı. Zaten kraliyet tahtının, tacının varisleriydi. Yani itibar dersen o güne kadar gerçekten bunda İngiltere aristokrasisinin ya da siyasetinin de etkisi olsa gerek. Bir taraftan bizim Osmanlı İmparatorluğunu tokaka kötülerken padişahlarımızı yurt dışında o zillet mücbir tuttukları zillet yolculuğuna yollarken onları en kötü kişiler olarak gösterirken Orta Doğu'yu kan coğrafyasına döndüren bu zalim ve barbar ve soykırımcı İngilizlerin kraliyet ailesiyle alakalı en ufak bir itibarsız haber göremezsiniz. Yani bir anlamda basının da bize yüklediği bir şey, itibar dersen en itibarlı kişiydi dünyanın ya da kişileriydi. Para, mal, mülk, varlık, itibar, güzellik, zenginlik, soy, sop, nesep, yani kraliyet ailesine mensupsunuz sonuçta, daha ne olsun. Ama olmadı işte. Önce Prenses Diana gönlünü bir Arap iş adamına kaptırdı. Onunla evlenmek için kraliyet tacından feragat etmeye razıydı. Sonra Prens Charles başka bir kadın sevdi ya da basına öyle servis edildi. Sonra kraliçe Lady Diana'ya mesafe koydu, araları açıldı. İşte gelip gitmez oldu. Sonuçta İngiltere kraliyet ailesinin tam bir fiyasko olan bu yasa kaş, Prenses Diana ve sevgilisinin içinde bulunduğu tartışmalı ve şüpheli bir araba kazasıyla son buldu. O kadar ibretlik bir hayat öyküsüydü ki bu benim için. İşte o delikanlık yıllarımızda yok gelinliğin kuyruğu 50 metre, yok gelin arabasına koşulan safkan atlar, İngiliz atları işte ona yakın attı yanlış hatırlamıyorsam. Yok kaldıkları malikane İngiltere'nin en görkemli sarayı, hepsi boştu sonuçta. Bunu derken hani sen dindarlığından dolayı dini bütün bir kız seç ki eli yeşersin ifadesine bakıp dindar kızları seçen herkesin ballı lokma tatlısı bir hayatı olacağını da sanmayın sakın. Onu demiyorum. Elbette imtihan olacağız. Elbette deneneceğiz. Ama bir parantez açarak burada evlilik çağında olan delikanlılar için bu hadis-i şerife itibar etmelerini, kendilerini böyle Müslüman, mütedeyyin, mazbut erkekler için saklayan, sakınan ve gözlerini haramdan sakınıp başka yerlerde evlilik alternatifleri aramayan o masum, mahzun, mazlum, garip Müslüman kızlarımızı unutmayın diye bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi görüyorum böyle biraz da imkan sahibi zengin Müslümanların ya hani açıkla evlenilmez diye bir şey yok. İlla başörtüsü şart diye bir şey yok ama sizin için bu önemli bir kıstassa benim 21 yıldan beri aile koşulunda gördüğüm kadarıyla sonradan böyle işte kapanacağım şeyiyle, sözüyle buna sabır gösterip de bu ümidi besleyerek evlenen insanların çok bedbaht olduğunu ya da mutlu olanlar bana gelmiyor, bana gelenler bedbahtlar çünkü problemleri var. O anlamda hani benimki bir kıstas ve mihenk değil ama benim gördüğümün hemen hemen tamamına yakını böyle mutlu olanlarını görmedim. Dolayısıyla buradaki tercihlerin hem küfüvet anlamına, denklik anlamına hem de sizin maddi, manevi, dini, milli, ruhani ilkeleriniz ve değerleriniz neyse onlara uygun kişiler seçmekliğinizin zaruri olması yönünden söyledim bunu. Dolayısıyla aziz dostlarım burada bir başka hayat dersi devreye giriyor ki o da onlarla iyi geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmadığınızsa olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur ayet-i kerimesidir Nisa suresindeki. Evet eşlerimizle evlendikten sonra iyi geçinmek zorundayız. Çünkü onları Allah'tan emanet aldık. Onları ilahi bir bağ olan nikahla nikahladık, sözlendik, sözü namus bildik. O sözümüzle onları namusumuz bildik. Elbette karşılıklı olarak onların bizde, bizim de onlarda hoşlanmayacağımız birçok unsur var olacaktır. Sonuçta robot değil bu yani. Orasını, burasını, şurasını düzelt, programını yeniden, yazılımını yeniden yap, programla, denenmeden, sınanmadan bir hayat hayal etmek safdilliktir. İlla ki beğenmediğimiz özellikler olacak. Ama hoşlanmadığımız şeye bakıp asıl Rabbimizin bizim o evlilik için murad ettiği diğer hayırların iptalini yol açacak bir yanlışa dönüştürmememiz gerekiyor evliliğimizi. Amerikalılar diyor ki Türkler bir insandaki eksikliğe odaklanıp onu doğrultmakla uğraşıp vaktini öldürürken biz hoşlanmadığımız özellikler olan insanın olumlu ve güçlü yanlarına odaklanıp ondan faydalanmaya çalışıyoruz. Bu inanın aile hayatında da iş hayatında da çok önemli bir düsturdur. Yani şöyle düşünün mesela iş hayatında diyelim 8.30'da işbaşı yapılıyor ve 9.30'da geliyor bir arkadaşımız. Hani bizim yöneticiler onun o bir saatine ayar olup bir şekliyle onu tam 8.30'da getirmek için her gün fırça, her gün taciz, her gün işte onunla alakalı bir laf çakma gibi bir şeyle onun var olan bütün motivasyonu yok ederler. Peki Amerika'da nasıl oluyor? Ya bir kere 9.30'da geliyorsa vardır bir sebebi. Ya çocuğu okula bırakıyordur, ya eşi işte beraber bir kahvaltı yapıp çıkmak istiyordur. İlla ki kurumsal gerçeklere uymak zaruridir. Adalet mülkün temelidir. Herkese eşit muamele yapmak. Tamam mı? Bu tamam. Bu cepte. Ama ola ki bunu düzeltemiyoruz. Bu da bizim için çok değerli bir arkadaşsa, çok değerli bir elemansa. O bir saati bırakıp tamam bunu tutalım kenarda dursun. Ama asıl kalan 6 saat içinde, 7 saat içinde ne kadarsa artık mesai, bizim için yapacağı olumlu şeylere odaklanıp o eksikliği tamamlamaya bakmak daha mantıklı değil mi? Çok güzel bir hayat dersi bence. Bunu şöyle açıklayayım aile hayatı olarak. Diyelim eşimiz, aziz dostlarım yemek yapmasını bilmiyor. Ama çocuklarına iyi bir anne. Diyelim çocuklarına iyi bir anne değil ama bize iyi bir eş olma gayretinde. Diyelim bize iyi bir eş değil ama akraba canlısı, sempatik bir insan, sosyal bir varlık. Yani muhakkak olumlu bir özelliği, bir güzelliği vardır. Biz o olumlu özelliğe odaklanacağımıza, ondaki olumsuzluğa pür dikkat odaklandıkça işler daha da sarpa saracak ve hep olumsuzlukları düzeltme çabasında olacağımız için olumlu olan özellikleri ve güzellikleri de asla ve asla sıra gelmeyecektir. İşte bu bir kayıp değil mi? Bunu şöyle de düşünebilirsiniz can dostlarım. Diyelim çocuğumuz fizik ve kimya dersini anlamıyor, sevmiyor ama Türkçesi iyi. Biz iyi olan Türkçesine odaklanıp onu dünya çapında bir yazar yapabiliriz, dünya çapında bir gazeteci yapabiliriz, dünya çapında bir konuşmacı, bir seminerci, bir danışman, bir koç, bir Türkçe ve edebiyat öğretmeni, bir avukat yapabiliriz. Yani bir çocuk, bir öğrenci illa fizik kimyayı öğrenmek zorunda, illa fizik kimyayı çok iyi bir dereceyle geçmek zorunda değil. Bu fizik ve kimyayı önemsiz gördüğüm anlamına gelmesin sakın. Ama herkes fizik, kimya ya da coğrafya ya da matematikte çok güzel notlar alacak, matematik çok iyi olacak diye bir kaide yok. Matematiği hayatın ana düsturlarından biri olarak gören bir kardeşiniz olmama rağmen bunu söylüyorum. Herkesin matematik zekası olmayabilir. Biz çocuğumuzun o güçlü özelliğine odaklanmadığımız için çocuğumuzda var olan o güçlü özellik zamanla köreliyor. Ve odaklandığımız zayıf özellik de istediğimiz oranda gelişmiyor. Çünkü çocukta öyle bir yetenek, öyle bir kabiliyet yok. Ve çocuk kendini gereksiz, lüzumsuz, faydasız bir varlık olarak görüp zamanla körelip gidiyor. Bunun sayısız örneklerini gördüm. Bir arkadaşım, Allah razı olsun annesinden babasından, ressam bir hanımefendiyle evli. Şimdi resim deyince bizim camiada bazı arkadaşlarımızın tüyleri diken diken olur. İşte resim yapmak şöyle. Ben bir hoca değilim. Bunu fetva olarak söylemiyorum. Ama bakın resimle ilgili bir istidadı varsa kader filmini oynatıp sonucunu söyleyeyim size. Allah ebeden razı olsun o anne babadan. Desteklemişler hanımefendinin bu özelliğini. Ona imkan sağlamışlar. İşte boyalar almışlar, fırçalar almışlar, tuvaller almışlar ve o kızcağız, o hanımefendi evlilik çağına kadar bunu çok iyi bir hale getirmiş. Evlendikten sonra eşiyle kafa kafaya vermişler. Ben hanımefendinin eşini tanıyorum. Eşi dolayısıyla şimdi hikayenin sonunda söyleyeceğim özelliğini anlayacaksınız. Şahit oldum bu olaya. Eşiyle kafa kafaya veriyorlar. Hani böyle bir özel bir durum var. Böyle bir özelliği, böyle bir üstün özelliği var. Ne yapabiliriz? Müslüman da bir aile. En sonunda hanımefendi şöyle fikir geliştiriyor. Unique dediğimiz, tailor made, terzi usulü dediğimiz, limited edition dediğimiz, sayılı miktarda tek bir örneği olan, başka kimse de olmayacak dediğimiz bir özellikle o yaptığı resimleri özel bir baskı tekniğiyle ipek şallara basıyor ve ipek başörtüleri üretiyor. Her biri bir şaheser ve sadece sizde olan, inanın fiyatı da böyle az buz bir para değil ama kalitesi de çok üstün kalitede bir şey. Arkadaşım olan beyefendi razı, hanımefendi çok mutlu. Ama biz şimdi bunu körelttiğimiz zaman yok işte olmaz şöyle böyle bilmem ne bilmiyoruz yani. Şimdi bu hanımefendinin okul yıllarına gidiyorum ben. Kendisini tanımıyorum. Sadece eşinin bu beyanıyla yani böyle bir iş yaptığını biliyorum. İlla böyle bir hanımefendinin, böyle bir öğrencinin fiziğinin, kimyasının, matematiğinin, bilmem nesinin çok üstün, çok iyi, çok bilmem ne olmasına gerek yok. Keşfedip o üstün özelliğine odaklandığımızda bu müzik olabilir. Şu anda radyomuzda bizim o gönül frekansını bam telinden böyle farklı alemlere götüren birçok musiki şinas dostumuz yok mu? Öyle kimyamızı değiştiriyorlar. Ruh aleminde bizi bambaşka bir alemlere, dünyalara götürüyorlar. Yani müziğin de, İslamisi, resmin de İslamisi, sanatın da İslamisi olabilir. Bu anlamda bunu fetva olarak söylemiyorum. Asla ve asla fetva makamında değilim. Sadece şunun için söyledim. İnsanların o üstün özelliğini görüp oraya odaklanıp zayıf özelliklerini bu ayet-i kerimede bize buyurulduğu gibi birazcık böyle göz ardı ettiğimizde, onu insanların kafasına çakmadığımızda bizim için çok daha hayırlı oluyor. Bunun sayısız örneklerini gördüm. O halde eşimizin olumsuz bir özelliği olsa da, böyle bir özellik varsa da sürekli onu gündeme getirmeden biraz daha böyle olumlu yöndeki özelliklerini pohpohlamaksa pohpohlamakla, teşekkür etmekse teşekkür etmekle, destek olmaksa destek olmakla geliştirebiliriz. Üstelik biz insanların kusurlarını örttükçe aziz dostlarım Rabbimiz de bizim kusurlarımızı örtmüyor mu? Şimdi birçok kardeşimiz, ya hocam ben yıllardır bakıyorum bu evlilikte bir hayır göremiyorum diyebilir. Bu durumda da bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü aynı şekilde baktıkça aynı şeyleri görmemiz kaçınılmazdır. Bir seferde ibretlik bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Hani böyle meşhur bir fıkradır. Çok böyle affedersiniz pis kokuyormuş kılık kıyafetleri. Ya demişler yıka lütfen bunları. Ya yıkıyorum demiş. Nasıl yıkıyorsun demişler ya. Daha sık yıka o zaman. Ya her gün yıkıyorum. O zaman suyu değiştir demişler. Yani pis bir suyla yıkadığınızda o koku çıkmıyor. O kir gitmiyor. Dolayısıyla güzel bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Aziz dostlarım, can dostlarım, aldığım hayat derslerinden birisi, eğer bir evlilikte her iki tarafta Allah rızası için yola çıkmışsa, eninde sonunda Allah'ın onların gönüllerini sükunete erdirdiği gerçeğidir. Sonları bir şekilde hayır oluyor. Ama burada bir ders daha devreye giriyor ki bence evlilik hayatının üç sacağından birisi, hatta ana direklerinden birisidir. O da sabır. Sabır devreye giriyor. Diğer ikisi nedir derseniz biraz sonra açıklayacağım ama hani şükür ve fedakarlıktır. İlk üçü akılda tutmak isterseniz sabır, şükür ve fedakarlık. Yani evlenecek kişiler bilecekler ki evlilik denilen müessese 95 oktan sabır yakıtıyla çalışan bir araç. O tür bir yakıta sahip değillerse ani parlıyor, ani öfke krizlerine giriyor, can yakıyor, çevrelerine zarar veriyorlarsa Allah rızası için kendilerini tedavi ettirmeden evlenmesinler. Burada anne babalara da büyük bir vebal düşüyor, büyük bir görev düşüyor. O da hani bizzat yaşayarak gördüğüm bir hayat dersidir, çıkarttığım hayat dersidir. Bazı anne babalar çocuklarındaki bu arızayı ya evlendirelim geçer düşüncesiyle hafife alıp tezelden çocukları baş göz etme çabasında oluyorlar. Çocuğunuzu bir psikoloğa göstermeden el oğlunun ve el kızının başını yakmayın aziz dostlarım. Hele hele çocuğunuzda var olan bir kusuru saklayarak, gizleyerek, bunun açığa çıkmayacağını düşünerek dünürünüze, karşı aileye, karşısı da yok artık tek bir aile haline gelip akrabayı talukattan oluyorsunuz, akraba oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Çünkü Allah Resulü'nün buyurduğu şekliyle bizi aldatan bizden değildir. Allah korusun, çok büyük bir vebal çıkıyor karşımıza. Çocuğunuzda veya bekarsanız siz de bu tür bir sabırsızlık hali fark ediyorsanız, hani sabır ana direk dedim ya ben evlilikte ve bu sabırsızlığınız büyük bir travma yaşatacaksa, bu ölçüde güçlüyse bunu tedavi ettirmeden evlenmeyin. Hocam sabır bu kadar önemli bir şey midir diyebilirsiniz. Kesinlikle ve elbette önemli bir şeydir aziz dostlarım. Mesela kadınlar bir takım işlerde erkeklere göre daha özenli ve düzenli oldukları için erkeğe nazaran daha yavaş kalırlar göreceli olarak. Mesela bir yere gideceksiniz. Siz hemen üstünüze bir şey giyip çıkabilirsiniz. Beklersiniz ki aşağıda gelsinler. Ama onların elbiseleri birbirine, çanta ayakkabıya, başörtü çantaya kombin edilecektir. Böyle bir zaruretleri vardır. Aynı kıyafetten giyinme ihtimali karşı gidecekleri bir kolçan etme ihtiyaçları vardır. Bir telefon trafiği olacaktır işte sen ne giyiyorsun falan. Bu nedenle hazırlıkları bize göre çok uzun sürer. Buna sabredemeyen erkekler çılgına döner, krize girer ve öfke nöbeti yaşarsa bu travmatik bir sabırsızlıktır. Bu anlamda evlenmesin tedavi olmadan diyorum. Mesela yemeğin hazırlanmasına sabır göstermeyecek ve yemek hazır değil diye eşinin kalbini gönlünü kıracak bir erkek varsa bu erkek hamdır daha, pişmemiştir, olgunlaşmamıştır ve bence asla ve asla evlenmemelidir. Ne demek yemeğin geç kalması? Elhamdülillah mutfakta kazan kaynıyor. Elhamdülillah kaynayan kazanın içinde 3 tane aç yavruyu uyuyana kadar oyalamak için taş kaynatan annenin olayında olduğu gibi taş yok, yemek var. Elhamdülillah Allah yemek ve nimet nasip etmiş. Elhamdülillah sizi belli hastalıklarla ağızdan beslenecek bir duruma getirmemiş. Elhamdülillah çöpten yemek toplayan bir gariban değilsiniz. Bugün herhangi bir gıda türüne, gıda türü derken börtü, böcek, şekeri dahil yiyebilecek herhangi besin türü bulamadığı için gözleri önünde çocuklar ölen 30 bin Afrikalı anne var. Elhamdülillah çocuklarınız onlardan birisi değil. Çocukları ilaç bulamadı diye gözleri önünde can veren anneler var. Elhamdülillah çocuklarınız onlardan biri değil, eşleriniz onlardan biri değil. Çocuklarına zalim Çin tarafından el konulan gönlü yanık anneler var. Elhamdülillah siz o durumda değilsiniz. Ne olur yani? Değil bir saat, 10 saat beklesek ne olur aziz dostlarım? Bugün yemesek, oruç tutsak ne olur? 3 gün üst üste oruç tutan Allah Resulü'nün, Hazreti Ali Efendimiz'in, Hazreti Fatıma Validemiz'in hayatından daha mı değerli hayatımız? Allah helalinden rızık takdir etmiş, daha ne? Size de onu yiyebilecek sağlık, sıhhat, afiyet vermiş, daha ne? Tertemiz bir rızık. Çöpten toplayıp işte şurasına pislik değmemiş, burasına bilmem ne değmemiş diye seçmek zorunda bırakmamış sizi, daha ne? Dilenerek başkalarından istemek zorunda bırakmamış sizi, daha ne aziz dostlarım? Biraz sabrederseniz bir müddet sonra en güzel şekilde ağız tadını yiyeceksiniz. Bunu zehir etmenin ne alemi var Allah aşkına? Soruyorum. Dolayısıyla hani buradaki bir aile koçu olarak sözümün arkasındayım. Bir yemekten dolayı, bir yemeğin erken ya da geç kalmasından, şöyle ya da böyle olmasından dolayı eşinizin gönlünü kıracak düzeyde sabırsız bir kişilikteyseniz bunu tedavi ettirmeden evlenmeyin. Sabır. Yemeğe sabır. Peki ya beğenmediğimiz huylara? Beğenmediğimiz huyların değişmesine yemeğe olan sabırdan 10 katı 100 katı daha fazla sabır. Geçim zorluğuna sabır, maişet darlığına sabır, bazı sıkıntılara sabır. Ama sonu mutlak selametle sonuçlanan bir makamdır sabır. Evlilik hayatından 3 sacağı demiştim ya aldığım derslerden. Sabır, diğer ikisi şükür, fedakarlıktır demiştim. Şüküre gelince, yani global manada düşünürsek, Üstad Sezai Karakoç'un dediği gibi aziz dostlarım, Cenab-ı Allah Türkiye'yi ne çöllerde ne kutuplarda yaratmış. İkisinin ortasında şu cennet vatan Anadolu'da yaratmış. Dolayısıyla çöllerde ve kutuplarda kısıtlı imkanlarla zor zanaat geçinen insanlara nazaran bizim biraz daha şükürdar olmamız gerekmiyor mu? Çok şükür, çok şükür, elhamdülillah, bin şükür. Peki kim şükreder? Kendini nimete layık görmeyen şükreder. Doyumsuz, hazımsız, geçimsiz insan şükreder mi hiç? Beğenmez ki. Ne verirse verilsin beğenmez ki. Üstelik takdir eden de Allah'ken, onun takdirinin üstüne takdir yokken, şükürsüzlük neyin nesi olsa gerek. İnanın can dostlarım, şükür nimetleri artırıyor. Şükürsüzlük nimetler ne kadar artarsa artsın yine de doyumsuzluğu getiriyor beraberinde. Şükrün bir önceki sabırla bu anlamda birleşmesi gerekiyor. Çok şükür veya sabır. Çünkü burası her istediğimizin tam da istediğimiz gibi olacağı bir ebediyet alemi değil. Burası bir imtihan dünyası, sınavdayız. Sınanıyor ve deneniyoruz. Elbette tam da düşündüğümüz kadar bir kaynağı ve tam da hayalimizdeki gibi bir eşe sahip olmayabiliriz. Olamayız da zaten. Olmamalıyız da zaten. Çünkü her şeyin tam da istediğimiz gibi olacağı tek yer inşallah kazanırsak cennet. Burası cennet değil aziz dostlarım. O açıdan çok şükür veya sabır birlikte dilimizde virt olmalı. Ve üçüncü unsur geliyor. Hemen sacayanın üçüncüsü devreye giriyor. Fedakarlık. Kardan feda edilmesi. İşte en zoru da bu. Bir şekilde mecbur kalıyoruz. Bir şekilde sabır olabiliyor. Şükürden başka da çare yok. Dilimizde bir virt. Şükürler olsun ya Rabbi demek zorunda kalabiliyoruz. Ama fedakarlık aktif bir eylem gerektiriyor. Düşünsenize, hem işler istediğiniz gibi gitmiyor, hem sıkıntılarınız var, problemler almış başını gitmiş evlerinizde, ama yine de bir şekilde çok şükür dediniz Rahman'a sığınıp, sabır etmekten başka çareniz de yok, bunu da anladınız, tamam. Ama işte tam da bu noktada, bir de sizden bu sıkıntıları yaşatan eşinize karşı fedakarlık yapmak isteniyorsa, işte en zoru dediğim bu. Ama en zoru ama en güçlü evlilik iksiri olan unsur da bu aziz dostlarım. Bu üç unsurun birbiriyle kenetlenmesi, içe geçmesi gerekiyor. Eşimizde sevmediğimiz bir özellik var. Olsun, çok şükür. Sevmediğimiz özellikler de var. Eşimiz tam istediğimiz davranmıyor. Olsun, biz de Rabbimizin istediği gibi davranmıyoruz sonuçta. Ya sabır. Ama bir de bu kişiye candan, maldan, vakitten, uykudan, hayattan fedakarlık yapmak. İşte bu başka bir makam aziz dostlarım. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet, onlar için Allah'tan bağışlanma dile, iş konusunda onlarla müşavere et, bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et, ona dayanıp ona güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Uhud Savaşı'nda malumunuz olduğu üzere emrine uymayan, sahabelere kızmayan, onları azarlamayan, onlara kendini kötü hissettirmeyen, bir şey olmamışçasına onları affeden Resulullah Efendimiz'e inen bu ayetleri birçok müfessir sonuçta yanı başımızda bulunan kişilerle muamelatımızı ve ilişkimizi düzenlediği için aile hayatı için de ana düsturlardan birisi olarak kabul etmiştir. Ne diyor ayeti kerime? Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Yani etrafındakileri yumuşak davran. Kim var etrafımızda? Eşimiz var, çocuklarımız var, anne babalarımız var, akrabalarımız var. Şirketteysek çalışma arkadaşlarımız var. Anne babamızdan, eşimizden, çocuğumuzdan daha fazla gördüğümüz iş arkadaşlarımız, paydaşlarımız var. Ne diyor ayet-i kerime? Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Yani şu. Peygamberimizin etrafından bile dağılıp giderler de demek, sizin etrafınızda hiç kimseler kalmaz. Sakın kaba ve katı olmayın demek. Yetmedi. Artık sen onları affet. Yanisi şu. Senin emrine uymayan, senin dediğin gibi olmayan, sana yanlış yapan etrafındaki insanlara Allah'ım onlar bana yanlış yaptı ama ben onları affettim. Ben onlara haklarımı helal ettim de. Yetmedi. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Yani Allah'ım ben affettim ama ne olur sen de onları affet de. Yetmedi. Bir de bu durumda sana hata yapmış, sana karşı büyük bir kusur işlemiş bu insanlarla iş konusunda müşavere et, meşveret meclisine al, onlarla danış. Yani sana karşı kusur işleyen ve yanlış yapan kişileri o meclisine, akil heyetine al, akıl danış, fikir sor. İnanın. Bunu eşleriniz ve çocuklarınız üzerinde deneyin can dostlarım. İnsanlar önemsendiklerini hissediyorlar. Ve eğer bir insan önemserseniz sizden daha çok hoşlanır. Size daha çok bağlanır. Üstelik siz de daha fazla çözüme kavuşmuş olursunuz. Sonuçta elinizde daha fazla seçenek var olur. Ve sonuçta şöyle bitiyor ayet-i kerime. Bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp ona güven. Yani istikamet üzere aldığın kararı uygula, dönek ve korkak ürkek olma. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever diyor Rabbimiz. Burada geçen hafta ağırladığımız Siyer Vakfı Başkanı, sevgili dostum Muhammed Emin Yıldırım hocamın anlattığı Lut Aleyhisselam'ın karısıyla imtihanını hatırlayın lütfen. Evde bir hain var. Evde lanetli işler yapan sapkınlara yardım ve yaltaklık eden bir alçak var. Ama o ne sabırdır ki sen böyle melanet bir şey yapıyorsun diyerek onu boşamıyor. O ne sabırdır ki onun bütün melanetlerine karşı ta ki Allah'tan bir işaret ve emir gelene kadar sabrediyor. Anlatmak istediğim sabır, şükür, fedakarlık üçlüsü işte tam olarak da budur aziz dostlarım. Yok yemeğin tuzu az, eşine kız, yok sofra hazır değil, kapı yumrukla, yok sevdiğin yemek yapılmadı diye tencereyi ters çevir. Böyle bir evlilik nasıl yürüyebilir ki? Evlilikte fedakarlığın zirvesi sizin en muhtaç olduğunuz anda yaptığınız fedakarlıktır. Hani onlar varlıklı ve darlıklı infak ederler düsturunca. Hastasınız, haliniz yok, canınız sıkkın, moraliniz bozuk. Ama işinizin bir arzusunu yerine getirmek için fedakarlık yapıyorsunuz. Muhteşem bir şeydir bu. Onun bir isteğini yerine getiriyorsunuz. İnanılmaz bir güzellik bu. Biraz gezelim diyor. Hiç çıkacak mecaliz yok ama çıkıp bir hava alıp geliyorsunuz. İnanın tam da şifanız odur. Hiç o işi yapacak mecaz yok ama onu yapıyorsunuz. İşte fedakarlığın zirvesi budur. Evlilik hayatım boyunca üstelik yaptığım hiçbir fedakarlığın çöpe gittiğine inanın şahit olmadım ben. Hepsi bana fazlasıyla geri geldi elhamdülillah. Burada Rabbimizin hani ben eksiltmem garantisi devreye giriyor. Siz bir iyilik yapıyorsunuz. Siz bir fedakarlık yapıyorsunuz. Siz bir hayra senat yapıyorsunuz. Siz bir sadaka veriyorsunuz mesela basit bir şeyle. Gülümsemek de güzel kelam da bir sadaka değil mi sonuçta? Ve Allah eksiltiyor. Öyle mi? Haşa. Fazlasıyla size onu geri ödüyor Rabbim. Aile hayatında öğrendiğim önemli derslerden birisi de her ne olursa olsun aile meselelerini anne baba ve kardeşleri dahil etmeme, aile sırlarını mahrem bilip dışarıya taşımama dersidir aziz dostlarım. Burada anne babalara büyük büyük vazifeler düşüyor. Şahsiyetli çocuklar yetiştirin ki pısırık ve yardıma muhtaç hissetmesinler, pısırık ve yardıma muhtaç kalmasınlar. Kendi meselelerini kendi başlarına çözebilsinler. O dirayette olsunlar. Başlarının çaresine bakabilsinler. Evlilik müessesesini çünkü batıran bir numaralı unsur, virüs ailelerin müdahalesidir. Aile müdahalesidir aziz dostlarım. Daha evlilik kararının başına itibaren işte ne alınacaktı, merasim nerede yapılacaktı, ne takılacaktı, ne ikram edilecekti, nerede oturulacaktı, işte kız tarafına mı yakın ev tutulacak, erkek tarafına mı, hangi eşyaları kim alacak, evlendikten sonra çocuk ne zaman olacak, olursa adı ne konacak? Allah'tan korkalım yani. Ne güzel evlat vermiş Allah işte. Aklını alabilirdi. Akılsız bir çocuk verebilirdi. Evlenemeyecek bir özürlü bir evlat verebilirdi. Hiçbir şekilde bahtını kapatıp ona bir eş takdir etmeyebilirdi. Etmiş işte, ne güzel evleniyorlar. Bunu zehir etmenin bir alemi var mı? Dolayısıyla bu tarz ana meselelerde kız ve erkek tarafları müdahale ettiği sürece bir evliliğin yürüme ihtimali yoktur aziz dostlarım. Yürüse de kerhen yürür. Mutlu olma şansları yoktur çocukların. Anne babaların da mutlu olma şansları yoktur. Anne babaların çocuklarının evliliğinde onları eşlerine ve çocuklarına sahip çıkabilecek bir doygunluk ve olgunlukla yetiştirmeleri gerekiyor. Onlara bu dirayeti, bu yeteneği, bu tecrübeyi kazandırmaları gerekiyor. Aman dikkat! Aile hayatı içerisinde bizzat yaşayarak tecrübe edip gördüğüm en önemli derslerden birisi de gerek aileden, gerek akrabalar arasından olsun ya da olmasın hiç kimseyi hor ve hakir görmemek gerekliliğidir. Küçük insan yoktur aziz dostlarım, önemsiz insan yoktur, değersiz insan yoktur. O da kim oluyor ki? Ben ona mı kaldım ki? O da kimmiş ki tarzındaki meydan okumaları? Belli ki Rahman sevmiyor. Belli ki bu Rahman'ın hoşuna gitmiyor. Sizi o hor ve hakir gördüğünüz kişiye yemin ediyorum en sonunda muhtaç bırakıyor. Kader dönüyor, gün oluyor, devran dönüyor, keser dönüyor, sap dönüyor. Bir de bakıyorsunuz ki bir zamanların o fakir ama onurlu genci fabrikanızı satın almak için sizi yanına çağırıyor. Bunu ben sadece Türk filminde oluyor sanıyordum. Meğer hayatın gerçeğiymiş. Gerçek hayatta olduğu için filmi bizi bu kadar etkiliyormuş. Eğer birisini Kürt diye, eğer birisini Türk diye, eğer birisini Çerkez diye, eğer birisini Karatepeli diye, eğer birisini oralı buralı şuralı diye tahkir eder, aşağılar veya kendisini kötü hissettirirseniz ona muhtaç olmadan canınız alınmıyor bilesiniz. Üstelik bunu bir de bilgili ve alim bir kişi yaptığında kaderin sillesi iki misli kuvvetle geliyor can dostlarım. Yani bile bile yaparsanız ilahi intikam daha da acı oluyor. Evlilik hayatının dersleri bitmez ama bir ders daha anlatıp bitireyim izninizle. Arada bu program boyunca 54 yıllık hayatımdan çıkarttığım hayat derslerini, evlilik hayatını çıkarttığım dersleri zaman zaman sizlerle paylaşmaya devam ederim inşallah. Aile hayatını berbat eden, nesilleri bozan, akrabalık bağlarını mahveden en büyük virüs ambargodur aziz dostlarım. Sizsiz olun, birbirinize ambargo koymayın. Sizsiz olun, gelip gitmeleri kesmeyin. Sizsiz olun, kendisini Allah'ın Sidretül Müntehasında arşa bağlayan o akrabalık bağlarını kopartmayın. Ne kadar temiz bir bağ ki Rabbimizin arşına, kürsüsüne bağlanıyor. Ne kadar mukaddes ki orayla rabıtalı, orayla bağlı. Size çok yüksek rakımlı tepelerden, işte Cumhurbaşkanımızdan, bir bakanımızdan, işte bir valimizden birisi geldiğinde nasıl davranıyorsunuz ona? Ya da birisiyle tanıştığınızda işte filancanın akrabası olduğunu öğrendiğinizde nasıl kalbiniz bir ferahlıyor, rahatlıyor? Kendisini arşa bağlamış bir bağdan bahsediyoruz. Akrabalık bağı bu kadar temiz, bu kadar tahir, bu kadar güçlü, kuvvetli ve mukaddes. İmkanlar dahilinde yapabildiğiniz kadar az da olsa buna devam edin. Yeter ki ben ona bir daha gitmem diye esip gürlemeyin, atıp tutmayın, asıp kesmeyin. Ben onunla bir daha görüşmem demeyin. Buradan çıkarttığım birinci ders, eğer böyle derseniz o ambargo koyduğunuz kişiye ve aileye muhtaç oluyorsunuz. İkinci ders ise çok daha önemli bir ders. Çocuklarınız ambargo altında daha kişiliksiz ve daha kimliksiz ve daha şahsiyetsiz ve daha neşesiz ve daha vitaminsiz büyüyor aziz dostlarım. Korona dönemindeyiz. Elbette maske, mesafe ve hijyene dikkat. Ama bu bile akrabalık bağlarını kesmemize vesile olmamalı. Sanal da olsa, görüntülü de olsa, sesli de olsa, yazılı da olsa bir şekilde iletişime devam, iletişmeye devam. Unutmayın, mümin kendisiyle iyi geçinilen, kendisi de iyi geçimli olan kişidir. Kendisiyle iyi geçinilmeyen, kendisinde diğerleriyle iyi geçinemediği kişide hayır yoktur buyurmuş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ailece sabır, şükür ve fedakarlıkla eşlerimizi ve çocuklarımızı cennete taşıma gayretine devam inşallah. Allah'a emanet olun can dostlarım.